إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İnsanoğlunun başarısı, felahı, kurtuluşu üç esasın, üç unsurun varlığına bağlıdır. Bu üç unsuru Yüce Rabbimiz Allah kitabında Ali İmran suresinde ardı ardına zikretmektedir. Nitekim Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu: Eûzu billahi mineşşeytanirracim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Allah'ın üzerinizdeki nimeti düşünün. punishes birbirimize düşman dediniz de o kalpte bizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olduk. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredin, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun, işte kurtuluşa eren bunlar buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bu ayet silsilesi arz arda gelen bu üç ayet bizlere Müslümanın felaha kavuşabilmesi için üç unsuru bizlere takdim ediyor. Birinci unsur ise arkadaşlar iman ve takva. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Kitap iman edenler. Ya eyyühellezine amenu takullaha hakka tukati. Allah'tan iman edenler siz Allah'tan gereği gibi korkunuz. Takva. Öyleyse birinci unsur iman ve takva. İkinci unsur ise وَاَتَصِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipine hep birden sımsıkı sarılınız, yani cemaat olunuz, bir olunuz. وَلَا تَفَرَّقُوا, ayrılığa düşmeyiniz. Öyleyse ikinci esas ise dostlarım cemaattir. Cemaatin ikamesidir. Cemaatten ayrılmanın ise büyük bir musibet oluşturur. Ve ikinci esas ise arkadaşlar وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ, sizlerden hayra davet eden bir ümmet olsun. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, iyiliği emretsinler. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, ve de kötülükten alıkoysunlar. Üç, iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak. Öyleyse bu ayeti kelimeler dostlar bizlere kurtuluşun anahtarını veriyorlar. Vermektedirler. Çünkü ayetin sonunda ne diyor Yüce Rabbimiz? وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. İşte onlardır kurtuluşa erenler. Ancak onlar, yani Allah'a iman edip hakkıyla Allah'tan korkanlar, cemaati ikame edenler, iyiliğe emredip kötülükten alıkoyanlar kurtuluşa ermişlerdir. Felaha ermişlerdir. Değerli dostlar, günümüzde iman ehli ve takva ehli görebiliyoruz. Günümüzde bu esaslar üzerine kurulmuş muhtelif cemaatler görebiliyoruz. Lakin maalesef iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyanları göremiyoruz. İşte bugün Antep'i dolaştı. Ve bunların önceki seferlerinde de buraya geldi. Türkiye'nin muhtelif kentlerine gidiyoruz. Ben size soruyorum değerli dostlar, değerli kardeşlerim, değerli bacılarım, bugün kaç kişi sokaktayken, iş ortamındayken veya evinizdeyken kaç kişi size iyiliği emretti ve kendinizden alıkoydu? Sizleri Allah'a davet etti kaç kişi? Ve maalesef Allah'a davet edenleri göremiyor gibiyiz. Bu çok garip, çok tuhaf. Çünkü bu ümmetin, bu hayırlı ümmetin temel vasıflarından biri iyiliği emredip kötülükten alıkoymaktır. nezletmektir. Ne diyor Yüce Rabbimiz? Kuntum hayra ummetin uhricet linnâs. Te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil münker ve tu'minûne billâh. Sizler, kuntum hayra ummetin, sizler çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Te'murûne bil ma'ruf, iyiliği emreder ve tenhevne anil münker. Böyle kötülükten insanları sakındırırsınız ve Allah'a iman edersiniz. Ve maalesef bu ümmetin temel vasfını pratik hayatta göremiyoruz. Ve bu çok üzücü. Bu çok üzücü. Değerli dostlar, Allah'a davet, iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak dostlar, büyük bir yatırım. Neler kaybettiğimizin farkında değiliz. Hem dünyada hem ahirette kazançlı bir ticarettir. Doktor Halid El-Cübeyr bakın ne diyor. Kendisi kalp cerrahı ama aynı zamanda da davetçi. Doktor Halid El-Cübeyr bakın ne diyor. 65 yaşlarında bir adam gördüm. Yerinde duramıyordu. Nerede bir kötülük görse, nerede bir münker görse, muhakkak ki o münkeri durdurmak için harekete geçiyordu. Nerede bir fırsat yakalasa, hayırı tebliğ için, hayırı ulaştırmak için, iyiliği emretmek için oraya gidiyor. Yerinde durmuyor da adeta. Ona diyor, Doktor Halil şöyle dedi. Sana hıpte ediyorum. Bu yaşına rağmen yerinde duramıyorsun. O da bana başından geçen bir olayı anlattı. Niçin böyle olduğunun sebebini kendisine anlatmak istedi. Dedi ki 30 yıl önce bizler 3 arkadaş, samimi arkadaş, samimi dost bir şirkette çalışıyorduk. Normal sıradan bir insan gibi hayatımız vardı. Namaza o kadar değer göstermiyorduk, değer vermiyorduk. Lakin aramızdaki o üçüncü şahıs namaza değer veriyordu. Namaza değer veriyordu. Ve değerli dostlar, bu arkadaşımız 15 yıl önce vefat etti. Vefatından, yani namaza değer veren arkadaşımız 15 yıl önce vefat etti. Vefatından tam 7 yıl sonra kendisini rüyada gördüm diyor. Ve kendisine sordum, ey dostum, orada nelerle karşılaştın? Hangi muameleye tabi oldun? Tabi tutuldun? Dedi ki diyor, günahlarım, hatalarım, kusurlarım, ayıplarım, sevaplarımdan daha ağır geldi. Öyleyse dedim diyor, sen helak oldun, öyleyse ateşe gittin. Hayır dedi diyor, Rabbimin rahmetiyle cennete girdi. Nasıl olur mu dedim? Nasıl olur? Senin hataların, ayıpların, kusurların, sevaplarından, iyiliklerinden daha ağır geliyor. Nasıl olur sen cennete gidersin? Bana dedi ki diyor, ey dostum, hatırlıyor musun o günü? O gün siz ikiniz tavla oynuyordunuz. İkindi vakti namazı girmişti. Ben size, ey dostlarım, ey kardeşlerim, abdest alın namaz için, Allah'tan korkunuz demiştin. Sizler ise bana dönüp, ya bırak şu oyunu tamamlayalım, kırarız da demiştiniz. Ben de samimiyetimize binaen elimi uzattığım gibi o tavlayı alıp sizleri hadi bakayım abdest almaya. Ve sizlerle beraber namaz kılmıştık, hatırlıyor musunuz? Bu amelimi Rabbimin huzurunda tamamen eksiksiz bir şekilde buldum. Ve Allah bu ameli hasenat kısmına, sevap kısmına dahil eyledi ve beni rahmetiyle cennetine soktu. Allahu Ekber. Değerli dostlar, iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymanın en üstün mertebesi Allah'a imana davet etmek, tevhide, Allah'ı ibadette birlemeye davet etmektir ve de insanları küfür ve şirkten alıkoymaktır. İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak, Allah'a davet etmek dostlar, bir Müslümanın kamil olmasına sebeptir. Eğer bir insan, eğer bir Müslüman Allah'a davetle iştigal etmiyorsa, iyiliği emredip kötülükten alıkoymuyorsa, isterse gece namazı kılsın, isterse nafile oruç tutsun, isterse Allah yolunda infak etsin, isterse sabahlara kadar Allah'ı zikretsin, noksan ve eksik bir Müslümandır. Onu kamil yapan, onu tamamlayan ise Allah'ın kullarını Allah'a kulluğa davet etmektedir. Davet etmektir. Onu kamil yapan Allah'a davettir. İyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymaktır. Amerikalı Kaliforniya eyaletinde yaşayan Mikail kardeşimizin hidayet öyküsü oldukça manidardır. Kendisi şöyle diyor. Ben Hristiyan bir ailede, radikal Ortodoks Hristiyan bir ailenin evladıydım. Ufak yaşlarda dine sempatim var. Hocalarıma, Hristiyan okuluna gittiğim için hocalarıma dinle ilgili devamlı sorular soruyordum. Öyle sorular soruyordum ki hocalarım bana cevap veremiyordu. Ve seneler yıllar birbirini kovdu. Ve ekonomik sıkıntı içerisine girdim, çalışmam gerekiyordu, iş bulmam gerekiyordu. McDonald's gibi fast food satılan, hamburger satılan bir şirkete girdim. Orada işçi olarak çalışacağım.
Erkek kardeşi ve amca oğluyla tanıştırdı.
cevaplar, cevaplandırdılar. Aradan az bir dönem geçti ve Mika'yı Müslüman olmaya karar verdi. Kaliforniya'da olan büyük bir camiye gitti ve orada اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ dedi. Artık Müslüman olmuştu. Hidayetinden 3 hafta sonra uykuya daldığında unutamayacağı bir rüya görmüştü. Rüyada kendisine daha yeni iman etmiş olduğu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüştü. Ashabıyla birlikte diyorum Mithail kardeşimiz. Ashabıyla birlikte güzel bir bahçe ortamında namaz kılıyordu. Ben ise rüyada ona bakıyordum ve ona muhabbetim arttıkça artıyordu. Ve kendisine gittim. Dedim ki beyefendi dedim, size sarılabilir miyim? Daha yeni Müslüman olmuş. Sen genelliyim. Beyefendi sana sarılabilir miyim dedim. Bana gülümseyerek baktı diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve dedi ki daha değil. Benim senden istediğim bazı hususlar var. Sana emredeceğim bazı meseleler var. Onları yerine getirdiğim zaman olmuşum. Ben de diyor, dünyada diyor, herhalde namazımı iyi kılmadım. Bu yüzden diyor, rüyada gittim, daha güzel, huşurlu bir şekilde namaz kıldım. Yine geldim ben ona, dedim ki, şu an size sıralarına girdim, müsaade edin sizlere sormak istiyorum. Hayır dedim diyor, şu an daha değil. Ve 3 sefer tekrarladım diyor, bir vazifem var, bir görevim var, onu yerine getirmek zorunda.
Thank you.
dolayı Allah'a davet ettiğini emretmek ve gözlükten alıp vermeyi bu adı tehditle biliyoruz. Yani dostum böyle bir lüksümüz yok. Allah'ın daveti terk etme diye bir lüksümüz yok. Allah'ın davet hobi mesafetinde değil. Sen ve ben mecbur eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkıyla ümmetiyse o zaman böyle bir lüksümüz yok. İşte bu hafta sonu doktor dedikleri, bu hafta sonu bitti, bu hafta sonu falan dostum veremedik, bu hafta sonu etmeyin gibi bir lüksümüz yok. Bakın Allah'ın hafta özel geliyor arkadaşlar, ayet-i kerimede. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ Peki bu benim yolumdur. Bu benim hayat menhecimdir. Hayatımdaki bir numara değerdir.
Bir yıl dokunsun, bir yıl yaşatılıyorsa bir güzel cennetin kokusundan mahrum kalacaksın. Yani dostum, aile, aile fertleri, çocuğun, eşin ne kadar namaz gibi bir ibadetin ikametinde zorluk çıkartırlarsa bakın nasıl davranmak gerekiyor. Rabbimiz ne diyor? وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Ailene, ehline namazı emret, وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Ve bunda yani namazda sabırlı ol. Çünkü niçin? Yani dostum, namazı emrettiğin zaman, namazı ikameyi emrettiğin zaman ev halkından ters tepki görebilirsin. Sana üzücü ve üzücü sözler işitebilirsin. Bu yüzden Rabbimiz diyor ki vasbir aleyha. Vasbir aleyha ne diyor? Vasbir aleyha. Fazla da kavurdu. Değerli dostum. Daha sonra arkadaşlarını emredeceksin. Kardeşlerine diğer sayın akraba terbiyesini emredeceksin. İş yerinde, dükkanda, bakkalda insanları asıl davet edeceksin. Fikirimiz dediğinde. Yani hocam nasıl olur da bakkalda, dükkanda insan ve esnaf bir insanım diyebilirsiniz? Nasıl olur da insanları Allah'a davet edebilirim? Nasıl olur iyi yerlenip kötülüklerle alıp verebilirim? Bakın dostlar. Bakan İbrahim'in öyküsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu olayı bizzat sahibinden Mısırlı doktor ve davetçi Saffet Hicazi duymuştu. Bizzat ben kendi kulaklarımı ondan duydum. Kendisi aktardı. Bizzat sahibinden duymuş. Bundan takriben 40 yıl önce olsa gerek. 35 yıl önce Fransa'da arkadaşlar İbrahim Bakka, İbrahim amca diye bir Müslüman Türk yaşıyordu. Bakkal sahibiydi, bakkal dükkanı vardı ve o bakkal dükkanının üstünde ise bir bina var. O binadaki apartmanlardan birinde ise Yahudi aile ikame ediyor. Ve bu yani Yahudi ailenin bir evlatları var. Bir oğlan çocukları, erkek çocukları vardı. İsmi ise Can. İsmi ise Can. Tabii annesi Can'a alışveriş listesini veriyor. Can da dükkana iniyor, alışveriş yapıyor. Ve İbrahim amcanın başka bir tarafa gönderdiğini dövüyor. An içi kulakları çalıyor. Ve gidiyor. İbrahim amcanın gönderdiğini ve bu İbrahim amca bir davetçi kimliğe sahip değil. Bu İbrahim amca Arapça basın değil. Şerhi ilimlere basın değil. Temiz kalpli, güzel ahlaklı bir insan. Bir bakkal dükkanı var. Her seferinde alışverişe geliyor. Alışverişini alıyor. İbrahim amca başka bir yere yöneldiğini fark ettiği an bir çikolatayı alıyor. Günün birinde aynı şekilde alışveriş torbasını almış, dükkanı terk ediyor. Lakin bu sefer çikolata çalmayı unutmuş. İbrahim amca, o bakkal İbrahim, Can'ın arkasından bakkaldan çıktı. Ve dedi ki, evladım yapar mısın Can? Ve Can döndü. Dedi ki, evladım çikolata unuttum. İbrahim amca, sen benim çikolata çaldığımı biliyor musun? Anneme babama bunu dikleteceğim ki polis çağıracağım da alay edelim bakalım. Ne anneni çağıracağım ne de polise haber vereceğim. Ama bir şart. Bundan sonra ne benden ne de başka birinden kimsin sen dedi. O zaman da dedi İbrahim amca, sana her gün benden bir çıkıyor. İbrahim amca o Yahudi çocuğun kalbini fethetmişti arkadaşlar. Cevap büyüyor. Yıllar adamını kullanıyordu. Cevap problemlerle karşılaşıyor. Evde kalpte bir ürün kokuyor. Annesinden babasından dayak yiyor. Arkadaşlarıyla arasına çıkıyor. Ve her seferinde soluğu kimin yanında buluyordu? İbrahim amca. Çünkü İbrahim amca bambaşkaydı. O güler yüzlü, sevecen, ikram etmeyi seven bir insandı. Yahudi bir şahsın, bir adamın yanına gitmiyor. İbrahim amca. Ve her geldiğinde bir problemle İbrahim amca bir kitap çıkartıyor ve cevaba diyor ki evladım, dilediğin sayfayı aç. O da o kitaptan İbrahim amcanın kendisine takdim ettiği o kitabı alıyor, herhangi bir sayfayı açıyor. İbrahim amca bize iki yaprağı okuyor ve problemi çözülüyor. Problemini adeta o sayfadaki satırlar çözüyor. Her seferinde böyle oluyordu. Problemle karşı karşıya kalıyordu. Sıkıntı anında sonra İbrahim amcadan oldu. İbrahim amca adeti üzere o kitabı ona takdim ediyordu. Aç yavrum diyordu. Açıyordu ve problem sonuçlanıyordu. Çözüm veriyordu. Cevap artık bu sebeple imam olmuş. 24 yaşında. Günün birinde bir baktık ki bakkalda alışkın olduğu o suret sima yok. Kısa bir zaman sonra öğrendi ki İbrahim amca o güzel değerli yüce karı şahsiyet hastaneye ölümdü. Ölmeden önce İbrahim amca evlatlarına şunu dedi. Devralarım, evlatlarım. Bir sandık var. Sakın ola o sandığı açmayın. Bunu o Yahudi çocuğu olan cahil. O emaneti sahip edin. Tabi cahil Yahudi çocuk o haberi alır almaz çılgına dönmüşler. Nasıl olurdu böyle güzel bir insan, yüce bir şahsiyet dünyayı test edebilir. Bu olamaz. İmkansızdır. Ama olmuştur. Evlatları emaneti kendisine teslim ettiler. Dediler ki, cahat babamızın sana hediyesi. Bu senin. Cahat aldı o hediyeyi, o sandığı elinde, odasındaki bir köşede. Aradan az bir zaman geçti ki, hayat böyledir. Cahat yine problemle karşı karşıya. Ama bu sefer çok büyük bir problemle karşı karşıya. Cahat seslendi. Ey gidicim, ey İbrahim hocam, neredesin? Sen varken hayat çok zor. Problemlerini çözüme buluyor. Ama sen yoksun artık. Bir de aklına uzandık ya. Sonra acaba ne mi olsun? Sanrını açtın, birbirine gözüktü. İbrahim amcanın devamlı kendisine uzattığı o kitaptı. Problemleri çözümleyen o kitap. Şöyle bir düşündüm. Doğru ya. İbrahim amca varken problemlerimi çözen İbrahim amcanın şahsiyeti değil, sahip olduğu kitap. Adeti güzele yine herhangi bir sayfa açma, bir de görsün. Arapça bir şeyler yazıyor. Anladı Arapça okudu. Tunuslu bir arkadaş. Tunuslu bir arkadaşına dedi. Dedi ki, şunu bana bir tercüme eder misin? Baktı ki, yine problemi çözüm. Bu. Ve dedi ki, Tunuslu arkadaşına, söyler misin bana bu sihirli ve büyük kitabı? Dedi, ne sihirli kitabı? Ne büyük kitabı? Bu aletlerin Rabbi olan Allah'ın kelamıdır. Bu Allah'ın sözüdür. Allah'ın kitabıdır. Cahat şaşkına adeta dönmüştü. Hayatı boyunca problemleri çözüme uğratan çözüm sağlayan çözüm üreten bu kitap, alemlerin Rabbi olan Müslümanların kendisine kulluk ettikleri Allah'ın sözüydü. İşte Hazreti Ekber'den dedi ki, ben bu kitabın sahibine teslim olmak istiyorum. Ne yapmam gerekir? Kelime şahit edildi. Ve Cahat Rabbe dedi ki, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kitabın içerisinde bir sayfada, bazı sayfalarda kapında cahit baktı ki bir Afrika kıtası resmi var. Kurşun kalemle İbrahim Hakk'a bunu yapmış. Ve o Afrika kıtasının altında bir ayet yazıldı. Ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene ve cadilhum Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Güzel ve öğütle davet et ve ondan da en güzel şekilde mücadele et. Adeta İbrahim amca Cağda şunu söylüyor. Olur da bu kitabın sahibine teslim olursa Afrika'ya yürü. Cağd Avrupa'da, Fransa'da davetine başladı. Yahudi olan annesine, Doktor Meryem Maria, Yahudi bir kadın. Annesine İslam'ı teklif etti ama annesi çok karşı çıktı. Arkadaşlarına, dostlarına, etrafındaki insanlara, o bölgede bulunan insanlara, Avrupa'daki insanlara Allah'a davet etmeye başladı ve kısa dönem içerisinde arkadaşlar 6000 kişi İslam'a gitti. Kendi adını Câdullah el-Kur'an diye koymuştur. Allah'ın Câdı el-Kur'an. Ama orada bir işaret var. Afrika var. Takriben 35 yaşlarında karar almıştı. İbrahim amcanın nasihatine kulak vermişti. Afrika'ya. Afrika'da davete başladı arkadaşlar. 10 yıllık bir süre içerisinde sizde kaç kişi İslam'a davet etti ve kaç kişi sizi İslam'a davet etti arkadaşlar? 6 milyon kişi. Kabileler İslam'a girmişti arkadaşlar. Kabileler İslam'a girmişti arkadaşlar. Ve bunu bizler Dr. Safvet Ecadi Câdullah el-Kur'an ile bizler en zoran nedir? Hayatında. Ve duygusal ağrının adını canlıdan kurmaya. Dedi ki, hidayetine vesile olduğum her de adeta bana İbrahim amcayı hatırlatıyor. Ve şöyle bir duygu oluşuyor. Sanki hidayetine vesile olduğum her kişi sayesinde cennette İbrahim amcanın derecesi yükseliyor bütün bu milyonlarca İslam'a giren insan olsa bundan asıl olan sevabın asıl sahibi kim arkadaşlar? Bakın yani etnaf ve Afrika'da Afrika'da yakalanmış olduğu bir hastalık sonucu arkadaşlar dünyaya gözünü yumacaktı. Annesi yavru kadın başındaydı. Oğlum Atatürk'ün dinine geri dön. Oğlum artık Yahudi dinine geri dön ama baktı ki Câdullah kesinlikle taviz vermiyordu. Şehadeti getirdi ve gözlerini gördü. Annesi şunu anladı o yaşlı kadın. Benim mücadelem, yıllarca mücadelem İbrahim Bakkal seviyesiz onun gözünde eğitimi olmayan akademik bir yapısı olmayan İbrahim'le değildi. İbrahim'in sahip olduğu o Kur'an'dı ve o beni mahrum etti. Ve hidayetine vesile olduğu en uzun şahıs olarak kimdi biliyor musunuz canım Allah'ım? vefatından sonra annesi. Annesi şu an nerede biliyor musunuz diyor. Oğlunun yolu üzerine, o da Afrika'da Arapalı geliyor. 72 yere 74 yaşında. Biz ne yapıyoruz orada? Veya ne yapacağız? Gelin, hep birlikte Allah'tan uzaklaşmış olan kulları Allah'a kulluğa. Ve bugün inşallah her zaman Allah'ın kendilerini hidayetle müşerref kılmış olduğu ikazıyla konuşacağız.